şunu göstereyim. Demografinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Bu family life cycle. Tamam mı? Her aşamada ihtiyaçların ne kadar enteresan şekilde değişebileceğini düşünün. Tamam mı? Yani böyle mesela şey var. Tamam mı? Diyorsun ki şurada kısım var ya, herkesin para kazanmayı umduğu kısım. Genelde 25-35 yaş Levent Büyükdere Caddesi üzerine hizalanmış beyaz yakalı, anlatabiliyor muyum? Beyaz, tipler. Lan çocuk varsa hangi entertainment alacak? Anlatabiliyor muyum? Kim bagel yapıyor? Yani nasıl bir hayattan bahsediyorsunuz? Hiç çocuğu olan var mı burada? Küçük. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o şeylere, yuvalara, o şeylere hiç etmeyen o paraları kazanmaya çalışıp ömürlükten şu insanlar, tamam mı? Nasıl yani? Nasıl o gidip de senin hizmetini alacak, o senin hizmetini alacak? Hangi subscription'ların hangi şeyle ödeyecek? Yani buralarda özellikle bir sürü etmen satın alma davranışını sosyalle, ne denir, bireysel karar verme süreçleri arasında kalan bir sürü değişken etkili. Bunu bilin sadece. Algılarınız ve tutumlarınız, yani bireysel olarak karar vermeye başladığınızda yaşadığınız geçmişten ve onun bugüne dönük karşılıklı etkileşimlerinizde size böyle çağrışım yapan bir takım kısımlarından etkilendiğiniz kısımlar satın alma davranışına en yakın tutumları desteklediği için etkilerinin fazla olacağını varsayıyoruz. Ama onun dışında arka planda kalan ve sizin geçmişinizle birlikte gelenler, o toplumdan, o kültürden etkilenen kısımlar, onlar böyle hep her Allah'ın günü sorguladığınız şeyler değil. Sorgulamadığınız şeyler olduğu için de genelde oraları değiştirmek, oraları sizin kafanızda öyle ya da böyle tekrar reoriente etmeye çalışmak çok pahalı, çok güç bir şey startup. Buralarda gol yememeye çalışın. Anlatabiliyor muyum? Yani bize rüzgar karşıdan ne zaman eseri görmeniz lazım saha araştırmasında. Eğer burada bunu görüyorsanız pivotlamaktan başka şansınız yok. Çünkü onu değiştirmeye çalışmak ölme riskini arttıracak. Bunu bilin. Öbür taraflarda harcayacağınız marketing eforuna bağlı olarak insanların tutumlarını ve algılarını değiştirme şansınız var. Consumer Goods'ta bu çok pahalıya mal. Çünkü insanlar dağınık her tarafta ve onlara ulaşmak için, yani dijitalde de algıları çok seçici olduğu için çok ciddi para harcamanız lazım. Ya da hem dijital hem başka kanalları kullanmanız lazım. O da bayağı milyoner olmak gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa başka türlü o algıları öyleymiş, böyleymiş falan, bunları o kadar kolay değiştiremiyoruz. B2B'de birebiri de anlatırsanız persona başına ikna etme şansınız var. Ama orada da dikkatli olmamız gereken şey şu: B2B'de ne kadar büyüklükte firmalara gidiyoruz, karar verme süreçleri ne kadar karmaşık, kaç personadan bahsediyoruz karşımıza satın alma sürecinde çıkacak ve bunların her birine gerçekten duymalarını isteyecek ve birbirleriyle çelişmeyen değer önerilerini söyleyebilir miyiz ve satışa doğru böyle ilmek, anlatabiliyor muyum? Bunu görmek için elimizde bir plan var mı? Burada kurumsal satış yapan insan var mı hayatında? Yani işte böyle şirkete satış demek istiyorum. İrice bir şirket olsa iyi olur. Var mı? Yaptın mı? Evet. Zor mu?
Çok.
Yani
uzun süre.
Yani telkoya yapan var mı ya da bankaya yapan var mı? İşte anlatabiliyor muyum? En pis diyor. Sizi şey yapıyorum yani. Tebrik ediyorum. Yani gerçekten böyle ömür törpüsü gibi bir şey ya. Tamam mı? Oradaki adama yala, o onu sevmez, o işten ayrılır, öbürüne seni kötülemiştir, ona bilmem ne. Ya abi böyle gerçekten Dallas gibi yani, tamam mı? O yüzden çok sistematik hareket etmek gerekiyor. Yani ilişki yönetimi falan değil arkadaşlar. Ya o falan halledemez, hayır. Yani gerçekten çok data driven bir iş. Ve birden fazla müşteriyle uğraşmak istiyorsanız gerçekten çok data driven bir iş. Yani onun CRM tarafına geldiğimizde konuşacağız. Yani bayağı iyi takip etmeniz gereken, bence sistem kullanmanız gereken, hele erken aşamalarda bile sistem kullanmamız gereken bir kompleksiteden bahsediyoruz. O yüzden buraları baya iyi yönetmezsek genelde işler buralarda fail ediyor. Çünkü karşınızda da zaten rakipler bunlara iyi para harcamış. Baya sistematik takip etmeye çalışan, o kadar edemeseler de çok iyi team deploy eden, onlara iyi paralar ödeyen insanlar. Dolayısıyla bunlara karşı savaşmakta böyle bizim baya dirayetli olmamız lazım.
Hocam bu yönetmenin altını nasıl doldurabiliriz? Yani ilişkisel olarak mı?
Yani... Yok. Yani duymak istedikleri şeyleri bir anlamak. Şimdi onun nasıl olacağını anlatacağım. İki, yani nedir dertleri? Yani şöyle düşünün. Sizin sigorta IT'cisine, tamam mı? Sigortaya biz bir tane performans tabanlı telemetri şey satalım. Saldırdım gitti şimdi. Tamam mı? İşte normal start. Diyoruz ki o otomobillere onboard'u çakıyoruz. Tamam mı device'ı, hardware'i? İyi çalışan bir hardware'imiz olduğunu düşünün. Her arabaya da uyuyor maşallah. Neyse. Acayip güzel bir software de yazdık. Versiyon versiyon hepsinde çalışıyor şerefsiz. Tamam mı? Ve çiçek gibi data alıyoruz. Yani araba gidiyor, araba duruyor, araba onu yaptı, araba bunu yaptı, arabanın orası öyle çalışıyor, burası böyle çalışıyor. Sapık gibi datamız var. Değil. Tamam mı? Güzel de database oluşturduk Allah'ın izniyle. Her şeyimiz mükemmel. Ondan sonra gidiyoruz. Biz şimdi sigortacının ilk önce kime gideceğiz? Şimdi sigorta şirketi 8300 kişi çalışıyor. Tamam mı? Sallıyoruz. Kime mi başlayacağız? Call center'cı şey. Bir saniye bekleye alıyorum. Anlatabiliyor muyum? İş geliştirme mi? Marketing mi? Business unit manager mı? Genel müdür yardımcısı mı? Kim ulan yani? Anlatabiliyor muyum? Yani burası bir kere zaten en önemli safhalardan biri. İlk kontağı nereden bulacağız? İlk kontak hangi aslında KPI'leri olan kişi? Yani kendi işinde neyi başarması gereken kişi bu? Ne yapacak? Amacı ne?
Sadece Türkiye'de mi böyle?
Yok, tüm dünyada böyle. Yani sen bugün Ford'a işte ne bileyim ben şeye satacağım. Detroit'e. Detroit'te de bir ordu kurmay subay var. Lan her birini ne halt etmek istediğini ben nereden bileyim? Adamdan çünkü bir şey istiyorum. Randevu istiyorum. Benim gibi 420 kişi daha randevu istiyor yani. Niye benimle ilgilensin? O yüzden şey bile çok önemli. LinkedIn'de yazacağınız ilk LinkedIn mesajını hangi kelimeyi koyup hangi kelimeyi koymayacağınız bile çok önemli. Çünkü o anda mesela şirketin stratejisini, şirket hangi KPI'leri koşturuyor, hangi konjonktürel sıkıntılar içerisinde ve orada mesela dolaşan böyle bir laf, bir bilmem ne diskurs varsa şirketin içinde, ben oradan bir kelimeyi yakalayıp herife e-mail'de onu çakarsam adamın attention bana geliyor. Ben diyor lan bunu lan bu. Anlatabiliyor muyum? O belki seni seçtiriyor işte. O kadar önemli. Aptal e-mail targetingler vardır ya böyle şeyi başlığını nasıl yazarsınız? Ne bileyim nasıl yazarsınız? O anki şeyine göre yazarsın tabii. İnşallah da denk gelir. Ve oradan adam sana at da konuşalım diyor. Tamam mı? Konuşalım. Türkiye'nin o 12 bin mil ötede. Tamam mı? İşte zamanı şey yapacaksın, gecenin üçünde kalkacaksın. İşte şeyde Skype'da falan. Şimdi bir yere gitmiştim de falan diyeceksin. Ondan sonra güzel İngilizceyle falan konuşmaya çalışacaksın. Yani bunların hepsi ne istiyor, ne başarmak istiyor? Ben ona o başarısında enstrümantal olarak bir yardımcı olabilecek bir şey öneriyorum. O zaman seni gündeme alın. Sonra karşına IT'ci çıkıyor. IT'ci hiçbir şeye dokunma. Sistemini kurcalama. Security breach yaratma. Adam da saatte ayırma. Allah beyan versin. Tamam mı? Şimdi lan adam deploy edeceğiz. Easy install edilecek. Bir sürü widget yazacağız. Bir şey yazacağız. Ve ondan sonra security tarafına şey yapmayacağız. Neyse database'e Allah beyan versin. Hiçbir şey yapmıyoruz olacak. Yani bütün bu tarafın teknik tarafında da bu adam almış. Öbürünün çünkü bak bir tane business objective saydın mı? Yok. Umurum değil. Az sattım, çok sattım, bilmem ne yaptım, market share'de şunu kaptım, bilmez herifin umurum dedi. Çünkü IT için umurumda değil abi. IT'ci bunu sallar mı ya? Bana ne yani şeyden. Biz sen bu arkadaşın çık düşünsün lan onu. Şirketin içi böyle oluyor gene. Kimsenin kimseyi sallamaz. Herkes bütçeyi katmaya çalışır. O ona kötüler. Bilmem ne şey yapar. Bu sefer senin ona onu. Ona da bunu söylemen lazım. Ve buna gidip de marketingçiye de aynı sunumu, aman IT'ciye de aynı sunumu yaparsan işte şeylerimizi efendime söyleyeyim rakiplere göre şu kadar arttıracağım bilmem ne şu kadar sanırım. Bana ne? Bana ne? Şey çok olur. İlerleyen aşamalarda bu insanlar tek tek karşınıza çıktığında onların duymak istediği şeyleri söyleyebiliyor olmanız lazım ki satış işi zaten kalabalık ve zor süreçte böyle cendereleri aşıp son şeye böyle gole doğru ceza sahasının tam bu şeyde ne denir onu da geçiyorsun da artık böyle alt pasta falan böyle karambolde çakarak buradan çıkabilir miyiz? Sonra tabii parayı tahsilat süreci çıkıyor. O ayrı bir hikaye ama yani o da başka bir şeyde anlatırım. Yani. O pricing tarafında konuşacağım bir şey. Hala daha iş bitmedi bu arada. Satın alıyorum. Ne yapıp demo koyuyorum ona. Bir bakalım. Siz bir 1000 tane koyun. Biz oradan gelsin zaten. Beğenirsek alacağız. 1000 tanenin parasını kim verecek? Öyle oluyor genelde. Adamlar şey diyor ya. Bedava diyor.
Şimdi Türkcell ismini kullanıyoruz.
Ama startup gerizekalı neyle Türkcell ismine bedavacıyız? Manyak mısınız? Promosyon yapabilir misin yani 60 bin liraya? Allah Allah.
Hocam ben bir tane elektrik satıyorum. Fabrikaya gittim. Bana dedi ki biraz web kullanalım.
Allah Allah. Ağzınız mı değiştirdi? Çok iş çalıştırıyor makineleri. Allah Allah. İyiymiş. Gerçekten bunu kaydettiniz mi ya? Neyse. Şimdi geliyorum. Esas geyiği geçtim. Ne yapacağız? Aa bunu pardon. Daha doğrusu ne yapmayacağımızı anlatalım. Bunları şey yaptık. Nasıl olup da ben hızlı hızlı araştırma yapacağım. Okey mi? Hızlı hızlı araştırma yapmak için aslında yapmamamız gereken şey Google anket. Bir kere asla anket yap. Anket yasak. Anket yaptıysanız da sizin günahınız, tamam mı? Abi söylemeyin de bir yerde yaptık mantık diye. Geç. Bir, inovatif bir fenomeni araştırdığınızı düşünelim. Doğru mu? Çünkü bazılarınız dedi ki zaten hiç söyleyelim. Kafadan dışarı doldurduk yani. Evet. Çok emin değiliz bir sürü şey. Böyle durumlarda anket dediğimiz şey yapılandırılmış mülakattır. Okay mi? Structure kısmı, yapılandırılmış kısmı belli bir bilgiye dayanarak yapılandırılmış olması lazım. Daha önceden bir şeyler bulunmuş olacak. Ona göre siz artık bu böyle sorulması lazım. Şu şöyle sorulması lazım. Çünkü insanların kafalarında bir patern var. O paterni bulduk. O paterni zaten soruyoruz. Tasdik etmeye çalışıyoruz. Valide etmeye çalışıyoruz dediğimizde. Dolayısıyla biz o noktada değilsek ki değil olduğumuzu düşünsek iyi olur. Daha iyi sorgulamak için. O zaman biz yapılandırılmamış şey yaparız. O ne demek? Doğrudan soracağız. Okey. Doğrudan nasıl sorabilirsiniz? Doğrudan bir kime gideceğimizi haritalamamız lazım. Birinci şeyimiz bu. Kime gideceğimizde bir user'larınız kim? Potansiyel. Tamam mı? Bu user'lar aynı zamanda parayı da verenler mi yoksa değil mi? Yani B2B'de farklılaşabilir dedik oradan. B2C'de de farklılaşabilir. Çocuğa bir şey satıyorsan parası yok. Dolayısıyla anasına babasına da gideceğiz. Okey mi? Ya da belki dikkat edin ana babayı hemen zırt diye çıkarttık. Belki dedeye gideceğiz. Dediyeyse. Ama tabii bir şeyse, daha pahalı bir şeyse dedeye gideceğiz. Lan ana baba verir mi? O devamlı para veriyor. O yüzden o ucuza kaçar. Sen orada bir üst level'a gideceksin. Hop geçirir. Allah ne verdi, sen verdi bak. Falan diye. Dolayısıyla kimse buradaki haritadaki bizim gitmemiz gereken kişiler. Onları hipotetik olarak netleyip, buna biz teorik örneklem diyoruz. Tamam mı? Teorik bir örneklem seçeceğiz. Şuna gitmeliyiz, buna gitmeliyiz, buna gitmeliyiz, buna gitmeliyiz. Niye? Satın alma sürecinin üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum bunlar. Okey mi? Sonra onlara dan her birinden kaçar tanesine gitmeliyizi düşüneceğiz. Kaçar tane şöyle oluyor. Genelde birebir görüşüp birazcık da uzunla görüştüğümüz zaman bize yaklaşık 7-8 tane şey başına, ne denir, persona başına, işte o stakeholder başına interview yapmak, görüşme yapmak büyük ölçüde sizi artık 6. görüşmeden sonra hep aynı şeyleri duymaya başladığınız bir kıvama getirmeye başlıyor. Ona biz doyma noktası diyoruz. Orada kesiyorsunuz. Tamam mı? Bunların her birinden o kadar görüşme yaparsanız 6 tane belirlediniz değil mi? Bir de 35 kişiyle görüştüğünüz zaman, tamam mı? 35 kişiden siz bir dünya bayağı uzun uzun kayıtlar biriktirmiş olacaksınız. Sonra biz bu kayıtları sistematik olarak araştırmaya başlayacağız. Nasıl paternler, nasıl desenler, bunlar nasıl karar almaya çalışıyor? Gündelik yaşamları nasıl geçiyor? Biz o gündelik yaşamların içerisinde neyi sokmaya çalışıyoruz? Sokarken hangi dirençlerle karşılaşabiliriz? Dolayısıyla birinci şeyim size tavsiyem genel sorularla başlamak. Laap diye ürünü göstermeyeceksiniz. Laap diye prototipinizi anlatmayacaksınız. Bunu yaparsanız erken çerçevelersiniz insanı. Sadece sizin ürününüz veya çözümünüz şeyiyle düşünür. Dünyası o değil ama. Sen onu gösterdiğin için öyle düşünür. Onu göstermeyince şöyle demeniz lazım. Yani normalde sizin bir gününüz, işteki bir gününüz nasıl geçiyor? B2B iş yaptığını düşünelim. Gittiniz, ne yapıyorsunuz? Sabah kaçta geliyorsun? Ne gibi işlerle gidiyorsun? En önemli sıkıntıların ne? Neyi çözmeye çalışırken çok vakit kaybediyorsun? Orada biraz geniş de bir anlatsın kendini. Tam orada size yaklaştığı noktalarda peki onu neyle çözüyorsunuz? Hangi programı kullanıyorsunuz? Destek neyi şey yapıyorsunuz? Kimden destek alıyorsunuz? Ne kadar para gidiyor? Zorlanıyor musunuz falan bunlar. Tamam mı?
Problemden bahsetmek mantıklı mı peki? Yani çözümden bahsetmek evet bir frame'e oturtuyor ama yani probleme direkt etmek...
İlk başta genel, bayağı genel. Buna arkeolojik yaklaşımı diyeyim isterseniz. Yani diyelim ki bir tane dinozor fosilimiz var. Dinozor fosilinin olduğu yeri senin aletle bulduk. Tamam mı? Neyse. Ondan sonra bulduğun yere gidip de tam ortasına diye böyle hard diye kepçeyle girmiyor. Kevresinden hayvan gibi kepçeyle geçiyorum. Oraya ada gibi şey yapıyorum. Sonra yaklaştıkça kürek, kazma. Yaklaştıkça ulan böyle daha küçük şey. En yakında diş fırçası. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ilk başta genişi alalım. Kabasını ne oluyor nasılsın? Bu bir de tanışma faslı. İnsanlar sizi tanımadığı için şey yapmanız lazım. Bir güven ilişkisi oluşturmaya çalışmanız lazım. Orada azıcık da sevimli olursanız yani böyle şey olun tamam mı? Ya işte biz gerizekalı azıcık bir anlatsan abi ya. Bu şey bilmiyoruz falan. Yani ne falan bir şey değil mi? Biraz bir şey yapın. Bir şirin olun. Bir şey yapın. Oradan işte bir anlatan abi, bir öğreten şey, bir statüyü asimetrik olarak konumlayıp bu böyle anlatsın. Sonra size ama peki bunlar ödeme Allah Allah falan diyerek daha da fazla öğrenin. Daha da sonra benim inlosun yok. Çünkü normalde ilk başta detay soru sorarsan işkillenir herkes. Kimsin lan o kredi kartın bilmem ne şey yok. Kaç taksi sorarsın. Manyak mısın lan sen? Deyip şey yapar. Kolay. Bir de zaten paralı turalı şeyleri ilk başta sorarsanız yani hele Kobi yani sen kimsin lan? Ya dayık mı gönderdin? Manyak mısın lan? Falan değil. Yürekle geçir şey kafası. Çünkü abi vergi diye bir şey var. En çok kaçırdığımız şey. Evet.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Müşterimizin genel hayatını öğrenip o yaklaştıkça
sorunca
yönlendirme yaparak.
Aynen öyle. Derdiniz yönlenmemeye başladığı zaman biraz daha direkt. Tamam mı? O tarafa doğru iteleme şeydi. Evet, hayırlı cevap almayın. Yani şu, bunu yapıyor musun? Evet, ya buna yönlendirin. Çünkü anlatması lazım. Niye öyle? Gerekçesi ne? Motivasyonu ne? Nereden çıkarıyor? Şimdi size soru kalıpları göstereceğim türetebileceğiniz. Ama esas amacımız ilk başta genel, Sonra bir de sizin çözüme daha özel rakip kullanımlar, niye onu kullanıyor da bunu kullanmıyor, neye dikkat ediyor, hangi mesela kanaldan etkileniyor, nereden duydu da kullandı, neye inanır, neye inanmaz, tamam mı? Bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Söyle.
Peki ilk karşılaşmada müşteri neden hassas bir bilgisini versin kendi hayatıyla ilgili? Yani ilk konuşmada pazarlama...
İşte genelde mi? Zaten vermez. En hassasını vermiyor. Sen ikna edebildiği kadarıyla veriyor. Geneldeki şeyimiz şu. Sen diyorsun ki abi biz geldik. Genelde şu işe yarar. Ya ben bir araştırma yapıyorum. Yüksek lisans öğrencisi, bilmem ne öğrencisiyim. Tamam mı? İşte şu konuda yapıyorum, bu konuda yapıyorum. Abi geldik senin deneyimini öğrenmek istiyoruz. Bilmem ne yapmak istiyoruz. O zaman biraz da böyle işte bir öğreten adam, öğreten kadın oluyor. Orada bir anlatma şeyi çıkıyor. Kadınsa daha kolay şey yapıyor. Onu söyleyeyim yani. Evet. Ondan sonra erkeklere daha şey. Ondan sonra bu sizi biraz da yapa yapa geliştireceğiniz bir yetenek. İlk başta herkes o kadar iyi olmayacak yani. Ben senelerce yapınca ben geri bir kıvırıyorum yani. Oradan buradan içine girip işte öyle mi? Ama peki bu ne bilmem ne. Ya ama şimdi olmadı ya falan anlatmadım falan diyorum. Bilmem ne diyorum. Orada ya bir çay koysana diyorum. Bilmem ne diyorum. Yavşak yorulurum falan. Yani bir şekilde alıyorum. Ama bunu yapa yapa öğrenmeniz gerekiyor. İlk başta kötü gibi. Sonra biraz daha iyileşmeye başlarsın. Çünkü sen de öğreniyorsun. Okey mi? Kalitatif ama. Çünkü değerli data burada. Hayattaki semptomları almamız lazım. Öbür türlü abi çok böyle ne denir? Herkesin bildiği şeye gidiyorsun. Yani Nielsen'in bildiği herkes bilir. Ben onu istemiyorum. O bizim işimizi kurtarmaz yani. Tamam mı? Nielsen datası kötü. Şunu, bunun bir daha artistik versiyonu vardı, update etmeyi unutmuşum değil mi? Neyse. Şu empathy model dediğimiz bir şey. Bunu Google'larsanız, duydunuz mu?
Evet.
Google'layın. Daha böyle gelişmiş modeli var. Empathy map dediğinizde. Burada nesi gelişiyor onu da söyleyeyim. Şurası, tamam mı? Üst kısmı. Amaçlar geliyor. Demin söyledim ya, herkesin bir amacı var aslında. Hani neyi başarmak istiyorsun işinde? Neyi başarmak istiyorsun bir ev kadını olarak? Neyi başarmak istiyorsun bilmem ne olarak? En önemli objektiflerin ne? Tamam mı? API listeleri. Ve bunların önem şeyi ne? İlk önce bu mu? Sonra bu mu? Sonra bu mu? Ben bunun içerisinde bir yerde miyim iş modeli olarak? Değilsem o zaman önem hiyerarşisinde nerede duruyorum? Problem hiyerarşisinde. Problemde önem skalasında düşüksem o zaman ummalısınız ki sık tekrar eden bir problem. Tamam. Sıklığı yüksekse o kadar önemli olmasa da biz gene bir tür para kazanabiliriz. Çünkü turnover'ımız yüksek olabilir. Birçok kere satabiliriz. Ama hem önemli hem sıklık düşükse o zaman boktan bir olay. Anlatabiliyor muyum? Hem az kullanılacak hem şey denerek de bir sürü müşteriye gitmem lazım. Bir sürü müşteriye gitmek pahalı erken bir şey. Anlatabildim mi? Bir sürü müşteriye gitmek pahalı olduğu için ne yapacağız? Ya da bir müşteriye sadece bir kere satılabilecek bir şey.
Bah.
Çünkü bir müşteriyi bulmak ve bir müşteriye ulaşmak için zaten parayı yakıyoruz. Bir müşteriye isterim ki birden fazla kere nasıl geçirebiliriz? Çünkü buldum onu da. Tamam mı? Bunu daha fazla, birden fazla tekrarlı nasıl satabilir? Aradaki şey çok uzak ya. Yani ev satacağız. Tamam. Devamını satamazsak. Tamam. Sıkıntı. Yani ne yapsak? Ama kiralayabilir miyiz? Anlatabiliyor muyum? Sıklığı nasıl arttırabiliriz? Tamam. Bir şey yapmamız lazım. Değişik bir yöntem bulmamız lazım o zaman. Şimdi bu amacın dışında şu suratı görüyor musunuz? Surat boş. Suratı boşsa burayı doldurmanız lazım. Yani kim bu? CV'sini buraya çıkarmanız gerekiyor. Kaç yaşında, demografi özellikleri ne, nerede çalışıyor ve lifestyle. Yani neyi seviyor, neyi sevmiyor, nerede vakit geçiriyor, dijitalde ya da offline. Tamam mı? Bunları öğrenin. Demografik işte şeylerin özellikleri. Sonra ne düşünüyor ve neyi istedi. Okey mi? Kafasındakiler mi? Kimi dinliyor, kimi kime öykünüyor? Bunlar network. Arkadaşlar, herkes dijitalde sevilemiyor. Yani hayatının en önemli kısmı Google'layalım, ne bulduysak inanalım. Hayır yani. Dünyamız böyle değil. Çok kişinin genelde güvendiği bilgi, özellikle alternatif araştırırken problemleri çözümü ve veya satın alma kararının çeşitli aşamalarında kişisel networkleri var. O kişisel networkleri dedin ya, Kobi. Kobi kime inanıyor? Lan Kobi belki kendi gibi Kobilere inanıyor. O zaman ben diğer Kobici amcayı ikna edersem ona, ulan her gün çaya gittiğinde abi şuna bir anlatsana ya deyip de ona Truva atını ona takalım, tamam mı? O gitti mi devamlı söylesin. Ya da şirketin içine gittiniz, bir tanesini ikna ettiniz, o her gün şirkette. Ben her Allah'ın günü şirkete nasıl gideyim yani? Tamam mı? Ona söyleyecek, o devamlı yaşayacak genel müdürü. Müdürüm işte alsaydık çok iyiydi, müdürüm vallahi çok güzel, aslında çok işe yarardı falan, yürü gitmem falan, bunu tekrar anlatsak çok iyi değil mi falan diyorlar. Hiç mi? Ben geçip Truva atına gitsin. Ben çünkü nasıl gideyim? Ha? Orada ikna edebileceğiniz kişi varsa onu ona gönderin o zaman. Aracı şey. Ben satış koçu yaratabilir miyim? Kendi şey. Trainer gibi. Anlatabiliyor muyum şeyin içerisinde? Bunları bulmak önemli. Eğer biri benden başkalarına inanıyorsa ve ben yeterince ikna edici, inandırıcı değilsem, o zaman benim yerime kim onları ikna edebilir? Onların lafıyla ikna olur mu? O zaman belki onları ikna edebilir.
Hocam biraz şey gibi değil mi? Bir ay reklam gibi
kulak. Biraz değil, bayağı öyle de. Yani şimdi bunların kim olacağını ve kimlerin üzerinden gidebileceğini de iyi anlamaya çalışmak lazım. Bu data da buralarda gizli oluyor. Tamam. Sonra genelde insanların kafasındakilerle yaptıkları ettikleri uyuşmayabiliyor. Sen öyle diyorsun da işte böyle yaptın mı? Peki işte çok mutlaka satın almak isterim. Sen daha önce hangi şeye satın aldın? Tamam mı? Subscription based product. Neye para veriyorsun? Hiç boka para vermiyor. Niye vereceğim diyorsun ayda 59? Ayda 59 hiç şeye bile vermiyor. Elektriği zor diyorsun lan. Biz nasıl 59 yani? Buna da böyle öperek karşılıyor falan. Yani. Allah Allah. Too good to be true. Yani onlar da olacak bu iş. Sosyal beğenilirlik etkisi diye bir şey var arkadaşlar. Yani insanlar ilk gördüklerine, tamam mı? Genelde papaz olmak istemez durdukları. Yani ben seni gördüm, tanıştık işte şey, fena da bir çocuk değilsin gibi bir şey alır mısın? Alırım, ne olacak? Bak şu anda alıyor mu? Hayır, almıyor. Yani sonra gelince bakarız. Salla gitsin yani. Allah Allah. Yapar yani, çok rahat. Yüzde ne kadar rahat olduğunu şey olarak söyleyeyim. %60 rahatlığında yalan söylüyor. Yani 100 cevaptan 60'ı yalan. Öyle düşün. Kesin alırım diyenler. Bak bir sene içerisinde kesin alırım diyenlerin %60'ı almıyor.
Telefonunu açmıyor.
Tamam. Yani alırım diyen demiyorum bak. Kesinlikle almak istiyorum deyip böyle ağlar gibi şey yapanlar. Onlar %60 yalan söylüyor. O yüzden dikkatli olun. Neyse, şurayı da demiştim ki dıştan yanmalı da problem demiştik ya, biri ihtiyaçlı bir tanesi problemdi. Problemin de iki tane türü var dedim. İyi türü bu, pain. Yani insanların çok ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntıların da farkındalar ve bu farkındalıkla birlikte sen gitmişsin, konuşuyorsun. Adam diyor ki abi hiç sorma, öyle beter bir şey ki. Şöyle kötü, böyle kötü anlatıyor, tamam mı? Tamam o zaman... Tamam mı? Bu çok iyi. Çünkü hazır yani. Eğitmeye çok ihtiyacı yok, anlamış derdini. Sadece pricing'i konuşmamız lazım. Kaç verir, biz kaça geçirebiliriz falan yani, o memnun. Ama şeyi meşrulaştırmaya pek gerek yok. Yani bu bir sıkıntı mı? Sıkıntı abi, net yani. Tamam mı? Öbürü şu. Diyorsun ya, gidiyorsun. O diyor ki, güzel bir şey gibi ama, anlatabiliyor muyum? Yani onun daha aynı noktada değiliz. Ona senin şeyi anlatma. Bak abi, abi şu anda sıkıntın yokmuş gibi görünüyor ama aslında çok kötü durum. Tamam mı? İşte bak şu komşu böyle yaptı bilmem ne, sana taktı öbürü bilmem ne olmuş oldu bu bilmem ne. Sen onu felaket şeyine inandırman lazım. Bu bayağı bizim şey gibi yani nedir o? Medya yıllarca olmayan şeyleri postru geçirmeye çalışıyor ya, ama çok para ödüyor. Tamam. Yani çok para ödüyor. Çünkü devamlı anlatman, devamlı bir kere de olmaz, bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi burası zor. Yeni ürünlerin, biraz da sofistike olan ürünlerin sıkıntıları burada olur. Çünkü bunu anlatmak çok güç. Adama ben çok kompleks bir ürünü, ben ne bileyim ben getirdiler 2 sene önce ne biz eğitim ne akademi yazılımı yaptık dedim, tamam mı? O ne lan dedim akademi yazılımı. İşte bir ara akademi diye Korkut akademiler var, bilmiyorum şey şirketleri, eğitim kısımları. Onların abi eğitim modülünü yazmışlar. Yani eğitim modülünü görmenizi isterdim. Yani modül demek istemiyorum. Yani hakaret olur. Bayağı ERP gibi. Yani üniversiteyi çalıştırır o düzeyde. Tamam mı? Baştan aşağıya. Bayağı LMS olmuş. Ama ona var mı? Var. O var mı? Var. O daha var. Hocam onda 500 kişiye ondan yanında. Dedim lan ne yapıyorsunuz lan? Yani bunda ne yok? Her şey var hocam. Niye var? Yani sen şimdi gitmek istiyor değil kişi. Tamam mı? Gidiyorsun diyor ki Yapı Kredi Akademi'ye gittik. Diyor ki biz kendimiz yazdık. İşte ya bu güzel olmuş ama diyor. Kendimiz zaten yapmıştık. Abi diyorum ki yani kime satacaksınız? Biz de onu bilmiyoruz diyor. Lan niye yaptınız o zaman bu kadar şey? Yani biz sormaz mı insan ya? Ne istiyorsunuz diye. Onlar demiş ki ben zaten eğitimciyim. Bu da olması lazım. Şu da olması lazım. Aa sonra oruç şey araştırmış makalelerden. Oradan demiş bunu da yapalım. Bu da kimse de olmaz. Bunu bir daha yapalım falan. Buna da AI yapalım falan. Böyle daha abi ne orada daha da arttırıyor ya, ben diyorum ki ooo. Bazen şu oluyor. Kesmenler. Kesip yıldız yaptık. Dedik ki bu olmaz. Bu işe yaramaz. Onu satılamıyor. Bu ERP sizin elinizde modüler ne var abi yani. Tak çalıştır yapabileceğimiz. Ondan şey çıkar. Yani gamerlara instant messaging bilmem ne şey yerine görüntülü aynı anda 500 kişi bağlanıp uzun oluna bas sana sağa bas sola bas falan şey yapabilecekleri platform da çıkar. Yani. Tamam mı? Yani hangi manyak ister tespitisiz anında böyle bilmem neden şey yapabilecek, bu manyaklar isteyebilir diye düşüne düşüne artık o istemez bu bilmem ne falan böyle çıkıyor. Yok. Çok karmaşık olunca inanın anlatması çok zor. O yüzden yavaşça karmaştırmak lazım. Sen dedin ya yemek sepeti. Yemek sepetinde şimdi herkes diyor ki yemek sepeti çok eski. Evet ama insanlar alıştı. Yani biz salak mıyız abi? Yani çok net belli. Sahibinden de listeleme yapınca emlak satıyor içerisinde. Emlak location based bir şey hala. Doğru mu? Harita gören var mı sahibinden de? Harita üzerinde arayabiliyor musun? Hayır.
Evet.
Hayır. Yani harita var ama yani basınca gidiyor harita orada konumlanmışsa çıkıyor. Harita üzerinde arama diye bir şey var mı? Yok. Kimde var? Zingat'ta var. Zingat çıkınca baştan çıktı. Hatta neyle çıktı? Recommendation engine'le çıktı. Sen ilk önce kendine şey yapıyorsun. O zaman evet. Bunu ister misin? Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen tabii ki yazılımcı olarak ve ürün geliştirmeci olarak değil mi şey diyorsun. Abi olması gereken bu. Öbürü ne? Hantal, boktan, eski. Ama alışmış. Anlatabiliyor muyum? Hala insan gidiyor oradan filtre, bundan filtre. Hatta biraz puzzle solving gibi. Acaba ne bulacağım bu sefer? Acaba bunlar ne olabilir falan diye böyle. İçerisine böyle sapık gibi zaman harcıyorlar ya sahibinden de. Biliyor musunuz? Metriklerine bir bakın yani. Content site ya. Content site bildiğin. İçerik tüketiyor. Ya kata bakıyor, onu alsam bunu mu alsam? Hayır. Devamlı yani. Çünkü searchleri birbiriyle bağımsız.
bir eve bakmış, bir villaya bakmış, bir bilmem ne, böyle yerler alakasız. Ya Antalya'ya bakmış, bilmem ne. Yani bu ne lan? Böyle bir eve bakmış işte, bunun içine, banyosu nasıl olmuş, bilmem ne içine. Değişik, olsaydı bu mal. Bilmiyor shopping gibi. Gerçekten öyle. O yüzden yine söylüyorum, iyi anlamamız lazım, millet neyin için yapıyor. Ha? Söyle.
Akademiye özelinden örnek vermek
istiyorum. Ha söyle akademiye.
Ya o şey soracağım. Şimdi diyelim ki ben bir şey çıkartıyorum. Ben bir yıl sen soruyorsun bana şu var mı bu var. Benim ilk önce temel sorunu alıp ona bir çözüm üretip diğerlerini ekstradan 25 kuruş fark var onlara satsam bu benim business olarak daha çok işime gelmez mi?
Ne bileyim ben. Hiç bilmiyorum. Yani buradaki derdiniz ne biliyor musun? Zaten buna ekstradan para verme eğilimi olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Ben herhangi bir modelde, herhangi bir şey illa böyle çalışır ya da böyle çalışmaz diyemem. Dememeliyiz zaten. Hiçbirimiz demememeliyiz. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Derdimiz şu oluyor. Konuşunca o ipuçlarından, yani burada istenen net şey, problem, pain point bu. Bunu da böyle çözebiliriz. Güzel. Herkes böyle mi çözmüş? İyi. Herkes böyle çözmüş. Neyi farklı yapabilirim? Deneyimin neresini farklılaştırabilirim? Ve hala daha bu bir çıt daha fazla değer katar. Bu bir arayış. Bunu satın alma sonrasında arayabilirsiniz. Satın alma öncesinde arayabilirsiniz. Satın alma sırasında price point'te arayabilirsiniz. Veya farklı türlü ödeme yöntemlerinde arayabilirsiniz. Delivery yöntemlerinde arayabilirsiniz. Orada arayabilirsiniz, burada arayabilirsiniz. Farklılaştırabileceğiniz bir sürü unsur var. Ama bunun hala daha farklılaştırsanız bile rekabete göre değer katıp katmadığını sorgulamamız lazım. Tamam? Değer katarak farklılaştırabildiğiniz şeyler kıymetli. Değer katmayıp da onu farklı yapayım, bunu yapayım. Lan yapmıyorsa ne yapayım? İşte diyorum sana, adam arkadan benim geldim mi bütün ekranlarda, akıllı ekranlarda, üstünde kamera takılı olanların hepsinde yüzümü sayabiliyor. Baktım bakmadım, baktım bakmadım. Ha? Dolayısıyla ben şunu diyorum, outdoor'da akıllı ekranda kaç kişi baktı, kaç kişi bakmadı. Normal dijital gibi outdoor'u burada KPI'liyorum. Tamam mı? Değer önerdim diye düşünüyorum. Kimse böyle düşünmüyor. Müşteri buna para vermiyor. Çünkü adam diyor ki öküz gibi o ekranı oraya yaptım. İster baksın ister bakmaz. Girdi bana zaten. Anladın mı? Gerçekten onu dedi suratımıza yani. Böyle diyor Samsung'a verdik diyor abi 5000 tamam mı? O diyor 5000 zaten 5000 girdi diyor. İnternete döşedim. Sen ister sağ ister sağ ol diyor. Ya. Şimdi ben bunu sormadığım zaman ben ama şey diyorum. Ya işte bilmem ne falan kurduk modeli bilmem ne. Hepimiz burada jüride 10 puan 10 puan 10 puan diyorsun. 10 puan 0 puan işte. Pazardaki yeri 0 yani. Bayağı da zor, o kadar kolay değil. Böyle yanım mı döndü, oraya mı baktı, buraya mı baktı şeyde falan. KVK'sı bilmem ne. Yani teknik olarak da zor demek istiyorum. Bunları başardıktan sonra ama böyle fail etmek çok üzücü oluyor. Yani. Biz ondan sonra şey yapıyoruz yani. Salak gibi. Niye yaptık şimdi? Rekor oluyor. Milyarlarca satır hiçbir şey yaramayan kod var abi dünyada. Yani çok üzücü bir şey. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Şunun ne? Burası deminkinden türetilebilecek sorular. Okey mi? Bunun daha manyağını şöyle yapayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 5M 1K yukarıda. Tamam mı? Burada da satın alma süreci. Her birine ne ürün ne talep var, ne zaman var, neden var, nerede var, kim ediyor, nasıl bir talep oluşuyor. Bak buradan bir sürü bunları kombinleyince satın alma ve ödeme neye yapıyorlar, ne zaman yapıyorlar. Tamam bir sürü buradan soru üretebilirsiniz kendi satın alma sürecinizi buraya çıkardığınızda. İlla hepsi çıkacak diye manalı olacak diye bir şey söylemiyorum. Sadece manalı olan soruları üretin tabii. Soruları üretmeyin de. Bu kısımda sorularınız, mülakatta sorabileceğiniz genel soruları hazırlayın. Konuşma ilerledikçe bazıları cevaplanıyorsa zaten onları tiklersiniz. Bazıları cevaplanmadığı noktada hemen araya girip
Aa peki şimdi nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun diye tık tık tık kolu yönlendirmelerle onu böyle götürüp tam golü atacaksınız. En sonda mesela şeyi gösterebilirsiniz, final altın vurur. Şahat diye, abi peki bunlar nasıl güzel mi olmuş falan diye gösterirsiniz. Ama ilk önce datayı aldıktan sonra en son şeyi gösterebilirsiniz. Yani nasıl bu, iyi mi, orası iyi mi, burası şey mi, sen kullanır mıydın, işte eğer ne yapardın falan diyebilirsiniz. Ama erken aşama göstermeyin.
Yani yok etme ne burada?
Efendim?
Yok etme ne?
Yok etme şey ya, ortadan kaldırma, bertaraf etme. Fiziksel ürün olduğunu düşün. O fiziksel ürün, yani işte demin ki devasa televizyon. Bozuldu, atacağım televizyonu. Nereye atayım? Yani birisi gelip alıyor mu? Yani normalde kapıcı diye biri var, kalkıyor götürüyor. Ben şimdi yok. Yani ne yapacağım? Koca televizyonu. 42 kilo. Reverse logistikte, bilmem ne dedi. Buradan bir sürü business çıkar, hepsi. Çevre işleri, regülatörü işler. Bunların hepsi çok büyük olacak ileride. Yani bunların hepsinde çok ciddi ihtiyaçlar var. Kendi ürün, yani iş modeliniz çerçevesinde satın alma sürecini o yüzden geniş düşünülüyor. Bir sürü alanında ekstra değer öneriyor olabilirsiniz. Ve bazen o ekstra önereceğiniz değerler çok ciddi farklılık katıyor olabilir. Ve o çok ciddi farklılıklar sizi farklılaştıracak müşterinin gözünde.
Özellikle şey, son dönemlerde çevresel faktörler, yani sanayide çevresel faktörleri indirgeme tarafında bir şey var, eğilim var yapılan çalışmalarda. Ve üretimlerin hepsinde, mesela tekstil sektöründe şey var, geri dönüştürülebilir sanayisel üretim teknikleri konusuna son markalar, büyük markalar, H&M, Budo ve Zara gibi markalar dikkat ettiği için tekstil tarafında at yüklenicilerin hepsine belli yaptırımlar koymaya başladılar gibi.
Doğru. Bunun bir sürü B2B tarafında farklı versiyonunu bulabilirsiniz.
Tabii.
Yani rol model diye görülen, statüsü yüksek büyük şirketlerin, küresel şirketlerin kendi ekolojilerindeki supply chain'ine şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye çıkan şeyleri. Bunun için biraz mega trendleri gözlememiz lazım. Onu biraz haftaya bakarsınız. Özellikle pest analizinde çıkar. Yani pest diye bir şey duydunuz mu? Nedir? Politik, regülatörü, ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik faktörler. Küresel seviyede. Bunların en iyi, en kolay bulabileceğiniz yerlerden bir tanesi World Economic Forum. World Economic Forum Global Risks Report. Bakın. Duydunuz mu? World Economic Forum Global Risks Report. Her yıl çıkıyor. 2019 çıkmış olması lazım. 2019 için neleri belirlemiş Global Risks? Yani dünya üzerindeki Fortune 500 artı bütün financial institutionların tepesindeki arkadaşlar bir panel yapılıyor. Bunlara soruyorlar. Siz dünyada en büyük problem neyi görüyoruz? Şimdi bunun içerisinde bir sürü alt başlıkta bir sürü şey sayıyor. Bu da ne demek? Business opportunity. Bir yerde bir problem varsa onu çözen para kazanır abi. Bu bir risk ise, riski ortadan kaldırmaya çalışan para kazanır her zaman. Bunlar problemler. Problemleri çözmeye soyunanlar da her zaman kapitalist olarak Indira Gandhi yapar. Yani en önemli şeylerden bir tanesi IT riskler. Çünkü 3 yıldır tavan yapıyor. Security tarafı. O zaman security firmaları revaçta. Değerlemeleri artıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte sustainability problem. Hemen yukarı doğru. Regülatörü problem. Yani regülatörü problemlerinde şunu kastediyorum. Gitgide regülatörlü intense bir capitalizm arayışı var. Yani her tarafta diyor ki liberal değil artık. Bizim dünyayı hedge etmek için küresel karmaşıklıkta belli regülasyonlarla gitmemiz lazım ki herkes aynı normlarda konuşsun. Öbür türlü o böyle, bu böyle, o Çin, bu bilmem ne dediğiniz zaman olmuyor işte. Nasıl yapacağız? Regülasyon. Regülasyonu bu sefer çok yaptığınız zaman kim takip edecek bunu? Regülasyon manuel iş abi. Onu yaptığınız zaman millete bir sürü manuel iş çıkarıyorsun. Manuel işleri ortadan kaldıracak, otomate edecek bizim sistemlere ihtiyacımız var. Sadece search mesela. Yani yeni aptal regülasyon değişmiş. Ben iki tane dokümanı karşılaştım. Ulan nerelerin değiştirdiğini bulsam bu bir şey. Zaman kazancı. Avukata iki dakika şey bütün hepsini okumak gerekmiyor artık. PDF çıkıyor. Aptal HTML çıkıyor. Salak salak formatlarda birileri DK'lar yayınlıyor. Ne bileyim ben neresi değişti ya. Bilmiyorsun ki. Herkes mal gibi okuyor onları. Böyle bir sürü avukat takım var. Hatta onu çıkarıyor. Burada bir şey değişmiş. Burada bilmem ne. O kelimenin yanında virgül koymuş. Bazen çok önemli. Veya koymuş. Veymiş eski ama veya yapmış. Tamam mı? Birden bütün olay değişiyor. Anlatabildim mi? Yani bir sürü iş varmış. Siz bunlara bakarsanız hep kenardan köşeden bir sürü şeyi görürsünüz. Başka? Dur bakayım. Ha, bunu şöyle demiştim. Esas varmak istediğimiz nokta bunları bulmaya çalışmak. Yani benim tüketici satın almaya bu yolla mı gidiyor? Bu yolla mı gidiyor? Bu yolla mı gidiyor? Yüzde kaç bu yolla gidiyor? Yüzde kaç bu yolla gidiyor? Yüzde kaç bu yolla gidiyor? İlk önce şuradan etkilenipten mi gidiyor? Kendi Google'layıp da mı gidiyor? Bilmem ne şeyinde mi gidiyor? Nasıl eninde sonunda satın alma yolculuğu gidiyor? Bunu bulabilirse, tamam mı? O zaman kafamızda bunun maliyetini çıkarabiliriz. Bunun sistemini inşa edebiliriz. Ve ROI'sini hesaplayabiliriz. Böyle bir sistemi çalıştırmanın, böyle bir sistemi koşturmanın başarı yüzdeleri bunlar. O zaman benim bu kadar paraya ihtiyacım var. Bu kadar parayla geri dönüşüm oranı bu olur. Çünkü bunun maliyeti de bu kadar. Ben bunu sattığım zaman bu kadar para kazanırım. Şu kadar kullanılır. Tamam mı? Bu kadar kullanımda bu kadar daha maliyet ve gelir elde ederim. Lifetime value'su bu olur. Bayağı net, matematiksel ben modeli çözebilirim. Bu varsayım tarafını fixleyebilmek için, modelin geri kalanını çözebilmek için topladığım data. O yüzden en kritik aşamanın bu olduğunu en bilmediğimiz, en fazla belirsizlikle yüz yüze olduğumuz kısım burası. Burayı ne kadar iyi varsayımsal olarak kapatırsanız işinizde ve buna doğru modelleyebilirseniz o kadar rahat eder. Ya da batar işte. Ben önceden biliriz yani. Anlatabiliyor muyum? Şey lan bu iş iyi değil. Buna para koymayalım fazla. Yani başka türlü değiştirelim ya da yapmayalım. Başka iş değil. O da bir şey. Bu arada her işin %100 olacağına hep körü körüne inanmayın. Tamam. İşine inanmakla bunu sorgulayabilmek arasında tabii böyle nazik bir çizgi var. Yani iki dakikada böyle ayran göre olmayacak bu falan diye çalışın gidin demiyorum. Oldurtmaya çalışmamız kesinlikle gerekiyor. Ama olmayacak bir şeyin de nesi olmayınca vazgeçeceğinizin de KPI'ni koyabiliriz. Yani diyebilirsiniz ki ben 8 ay sonra şu şunlara ulaşamazsam kuyruk. Çünkü bu benim istediğim gibi gitmiyor. Timeline'da bu. Hayatımda verebilecek. Çünkü herkesin sağlıkçeliği sınırlı. Anlatabildim mi?
Yapacaklardı da böyle. Hazır mevcut.
Yani öyle. Çünkü diyorum yani çok romantik olmuyor. Ya o da var ama bir de şunu düşünün. Yani alternatif maliyetiniz yüksek. Bu kitlenin alternatif maliyeti yüksek. Ben ekonominin bir sürü alanında sizi başka türlü kullanabilirim. Niye bu kadar değerli bir kaynağı israf ederim? Anlatabiliyor muyum? Kendi kendinize bunu söylemelisiniz. Borcunuz var abi yani. Yapmamalıyız. Ülkeye, şeye de. Yani gereksiz. Gezegene de var. Saçma. Ne oldu lan? Kurduğunuz kaldı mı? Bir anda şey oldu. Evet, buyurun.
Bu slide üzerinde sorayım. Böyle ha, sor. Nasıl toplayabiliriz?
Böyle i̇şte konuşa.
Peki şeyiniz var mı mesela işte iyi bir personel araştırması için ortalama kaç kişiyle farklı kategorilerde?
Benim bunlar söylemiyorum.
7-8 de.
7-8? Ha şimdi bak. Aman. Kaç persona var? Kaç persona var? Her her bir persona için 7-8 kişiyle derinlemesine görüşebilirsen o zaman her biri için meçhulliğe ulaşabilme potansiyelini arttırıyor. Bu da bizi ne yapar? Yaklaşık 48-50 kişiyle aslında bayağı fenomeni anladık. Tamam, bu işler genelde böyle gidiyor, böyle oluyor ya da en fazla böyle de bir de böyle olabiliyor getiriyor olması.
Görüşme içerisinde bu tür dakika da topluyoruz.
Evet.
Onlar mesela
Hayır. Onu sonradan test etmek için yapabilirsin. İlk önce biz bunları oluşturduk. Bunlara buraya vardık. Sonra online'da survey'de bilmem ne de 500 kişi şöyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsun, şöyle mi yapıyorsun diye sorabilir. Orası fail. Ama ilk başta bunu sorarsanız sadece sizin sorduğunuz evet hayır dedikleri için neye evet neye hayır başka ne alternatif onları bilmiyor. Onu demek istiyorum. Buradaki 3 taneyi bilmiyorum. Bir tane belki onu da yanlış bilmiş oluyor. Ona teyit alıyorsa. Var mı başka soru? Ha pardon.
Üzerinden devam edersem görüşemiyorsa mesela global ile açılmak istiyoruz. Yurt dışında şu an işte sharing örneği var. Mesela sharing burada çok farklılaşıyor. Yurt dışında çok farklılaşıyor. Böyle bir şey direkt globalde yapmak istiyoruz. Bunu öğrenmek için birebir görüşemeyiz.
Yani bir demem pes etmeyin. Online diye bir şey var abi. Yani yapabildiğimiz kadar Skype'a yükleneceksiniz. Başka çaresi yok. Herkesin hangi marketteyse ilginiz, o marketle ilgili bütün buranın, çekirdeğin, oranın, buranın, bütün ne bileyim ben primary, secondary, tertiary LinkedIn Network'ünü çalıştıracaksınız. Oradan insanlara ulaşacaksınız. O insanlarla görüşeceksiniz. Ben InnoGate programını da veriyorum. Amerika'ya göndermeye çalışıyoruz. Yani Amerikalarımızda en aşağı 6 saat fark oluyor. Ve efendime söyleyeyim 10 bin kilometre mesafe var. Yani ne yapıyor herif? Herif gidiyor işte Kaliforniya'da elektrikle bilmem ne bir şey satacak. Ne bileyim ben Kaliforniya'da kime satacak? Git LinkedIn'e bakalım git sor dedim yani. O da soracak. Nasıl soruyor? Abi arıyor. Kaç tane okuldan arkadaşı var işte, onun diyor senin arkadaşın var mı Kaliforniya'da, o gidiyor tavsiye ediyor, gidiyor soruyor Skype'da 15 dakika, abi hangi elektrik şey kullanıyor, onu mu sormuyor, bunu kullanıyor, tarife ne, bilmem ne, şu ne, bu ne, işte şu sıkıntı var mı, bu sıkıntı var mı, onun bana diyor ki birkaç tane komşunun tavsiye, o onu söylüyor, o bunu söylüyor, 10 kişiyle komşuyu getirdi yani elektrikatayı. Ondan sonra gidiyorsun Amazon'da rakipleri indiriyorsun, ne yazmış review'larını aldı. Bir çarşaf review var ha. Çarşaf yazmış. Allah'tan Amerika yıllar daha çok yazdığı için Quora diye bir şey var. Yazıyor yani. Her bir altı yazmış. Dijital tarafta da etnografi yapabiliyorsun. Netnografi. Ve bayağı çok şey öğrenmiş.
Net. Bu anlattıklarınızı global olarak şey yapabiliriz. Yani müşteri
yani niye ben niye yapamayalım?
Yapıyoruz çünkü. Yani biraz önce elektrik örneği verdim ya. Ben zannetmiyorum ki Avrupa'da bir adama işte elektrik satmaya gidelim. Abi bir kullanayım devam edeyim diyecek tepkiyi almayın.
Yok o demesene de ne diyeceğini bilmiyoruz. Orada problemimiz şu. Büyük pazarlar çok kişiyi çekiyor. Genelde talepten çok competition problem. Zaman ve competition yani existing solution'lar ne? Ben bunlara göre neyi farklı yapmalıyım ki birileri beni düşünsün, ikna edebilirim onları. Buna kafayı takmak genelde mühim. Çünkü büyük pazar. Büyük pazara herkes gitmek istiyor.
Bu şimdiye kadar anlattıklarınız galiba ilk işte müşteriyi tanıma ve sonrasında çözüm geliştirme aşaması.
Doğru. Daha geliştirmeye gelmedim. Yani tanıyalımdayız.
Erken olabilir. Diyelim ki bunları yaptıktan sonra çözümü geliştirdik. Ben bunu tutup tutmayacağını test etmek istiyorum. Bu metodları kullanarak yine test edebilir miyiz?
Edebilirsin. Edebilirsin. Genelde validasyon kısmında da sahaya çıkıyoruz. Yani bizim R&D cycle'ımızı şöyle düşünün. İlk başta customer need'leri almak için sahaya çıkıyoruz. Sonra biraz geriye geliyoruz. Onların speklerini yapıyoruz. Mühendislik speklerini. İşte analitik çizimlerini, kavram geliştirmelerini vesaire yapıyoruz. Kavram geliştirip, product architecture'larla kavram geliştirip, kavramları eleme aşamasında, o kavramla mı bu kavramla mı gidelim aşamasında gene sahaya gidiyoruz. Sonra prototip geliştiriyoruz, sonra gene sahaya gidiyoruz. Tamam mı? O prototipi fiziksel hale, 3D haliyle functional prototype olabilir, functional prototype olmayabilir. Sadece görüntü olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ben çeşitli aşamalarda tekrar tekrar gidip aslında şeyi anlamaya çalışıyorum. Ama nasıl bir interface yaparım? Yani herif bunu alır mı, almaz mı, yapar mı, yapmaz mı, oraya mı basar, buraya mı basar? Ne kadar çok giderseniz ve bunu hızlı, iteratif bir şekilde yapabilirseniz o kadar validasyonu iyi yaptığınız demek.
Validasyon için yani işte ürün için ücret almadan ya da bu ürünü kullanır mıydınız diye sormadan ben nasıl ürünü valide edebilirim? Yani bu personeller evet gerçekten bu ürünü alır noktasını nasıl ödeyeyim?
Şu anda kullanır mıydınız için erken. Onu elimizde prototip ve çalışan bir şey olurken yapmak daha faydalı. Onda da şey dersin. Kullan. Bir bak. Tamam mı? Bunun için çok pahalı. Hayatta vermem diyeceğim fiyat kaç para?
Doğrudan bu şekilde soru sorabiliyoruz değil mi?
Sorarım lan. Ben de yeri soruyorum. Yani ben buna yani kesinlikle bundan daha fazla vermem diyeceğim fiyat kaç para? Bir de şey sorun. Çok ucuz olur. Ona da işkillenirim diyeceğim. Fiyat kadar. O zaman ben range alırım. Bir sürü kişiden range alırsam medyanından bulursunuz. Distribution'a bakarsanız medyan mı, mean mi artık hangisiyse biri size şeyi söyler. Bir de competition'a bakarsınız tabii. Doğrudan competition varsa price'ı zaten kafasında bir benchmark. Yani ben şimdi gidip herkesin her an benchmark'ı vardır. Yani siz işte Kobi'ye subscription based bir SaaS bir şey satacağız, tamam mı? Hiç subscription based bir şey kullanmıyoruz. Pricing'de zorlanıyoruz. Elektrik kullanıyorum. Yani şöyle düşün, 59 lira almak istiyorum. Sen şunu bilmek istersin. 59 lira ayda bu adam neye para veriyor? Şuna veriyor, buna veriyor, buna veriyor. O 59'ları kafasında düşünüyor. Bunun değeriyle bulam acaba eder mi yani? Çünkü onu dünyası o kadar. Benim dünyam öyle değil. Benim kafam tamamen başka çalışıyor arkadaşlar. O yüzden zaten satamıyor. Çünkü adamın dünyasını anlamıyorsun. Dünyasını anlamayınca da rasyonelite şeyi çalışmıyor yani. Diyorsun bu salak lan bu. İyi de salak kendi çapında bir aklı var onun. Benim aklım ne ki ya? Bunu anlamaya çalışmıyorum. Ya yani o yüzden geçmiyor değer önerisi karşı. Yolda tökezleniyor. Bu tökezleri anlamadığımız zaman patlıyor. Sana gelen, mantıklı gelen senin gibi kaç kişi var dünyada diye sormak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kendiniz için herkes ürün yapıyorsa o zaman kendinizden kaç kişi? Size o. Bu nokta çok küçük olabilir.
Benim üründe üye olma noktasında
üye?
Üyeyi demiyorum. Şu anda kaldırmayı düşünüyorum üye olmayı. O zaman da hiçbir datayı toplayamayacağım.
Belli olmaz.
Canlı yayın platformu. Yani
niye mesela Google'da üye olmuyor mu?
Google'da üye olmadan da birçok şey yapılabilir.
Tamam yani.
Ha, Google'da Facebook'la falan.
Ha.
Ha, ben onu eklemedim ben.
Niye?
Tabii ki. Herkes orada. İşte tamam ben sonra üye olurum diye cebine telefon attığı zaman lütfen.
Bizim şeyimiz şu. Bir ürünü, bir tane örnek vereyim. Neyse, yıllar öncesi Tarık'tan geldi. Tarık'lar da ne yapıyorlar? En son neyin olduğunu anlatıyor. Lisa mı? Lisa app diye bir şey. Neyse, Instagram'da like bir şey post yapacaksınız. Diyor ki, şu fotoğrafımı koyayım, bu fotoğrafımı koyayım mı? Size şey yapıyor. En fazla like alabileceğimiz fotoğraf bu diye tavsiye ediyor.
Neye göre?
Mani bir algoritma var. Tam 2,5 yıl sürdü algoritmayı kodlamaya. Yani fotoğrafın arkasında mesela Arı Teknokent görünüyorsa bunu koydu. Çünkü oradan hit alırsın, bilmem ne şey yaparsın. Text, şeyi tanıma var, bilmem ne tanıma var, üstündeki kıyafetlerin rengi var, öyle güzel çıkmış, yandan bir şey. Akla, hayale gelmeyecek saçmalıkta bir algoritmadan bahsediyorum. Yani öyle şey falan değil, bayağı rezalet bir şey. Öyleyse ondan sonra şimdi bir tane işte UI UX expertimiz vardı. Ben de ondan konuş dedim yani. App bayağı çünkü app'i gösterdim ama iğrenç görünüyor, tamam mı? Bir şey. Daha sonra ben şimdi kendim de dalmayayım dedim. Ondan sonra
şey dansa daha iyi yani. Expert'ten duyunca daha iyi gelir ya. Kanser olmuşum daha az açtı falan. Neyse. Ondan sonra bu işte geldi ilk soru bu. Tamam mı? İşte giriyor bu. Adını gir. Geç. Ondan sonra şey telefon numaranı gir. Geç. E-mail'i yaz. Geç. Diyor ki bunlar olmasa ne olur? O da şimdi düşünüyor, tamam mı? Yani anlayayım bir şey. Yani datasını dataydı bir şey yapmayacağım ya. Yani diyor ki erken, abi yani gerçek hiçbir şey olmazsa diyor ki abi sen kullandırtmak mı istiyorsun? Ha? E nasıl kullan? Niye kullandırtmıyorsun? Kullandır. Evet aslında haklısın diyor. Sonra böyle gece 3'e kadar kalmış, tamam mı? Ben bunu niye düşünemiyorum? Ben gerizekalıyım. Ben şey diyeyim. Hayırım böyle o kadar bir bunalama girdi ki şeyden sonra baya böyle terapilik oldu yani şeyin içerisinde. Sonra da böyle bunu koysak mı koymasak mı? Her şey bu sefer de ya bunu çıkarsam mı acaba? Bilmem ne. Bak koymakla çıkarmak hepsi kara. Hepsi kara. Bizim kafamız hep bak dikkat edin koymaya dönüyor.
Neyi edebiliriz acaba? Neyi daha sapık yapabiliriz? Ben diyorum ki bak yapmayın abi. Yani genelde neyi daha basit yapabiliriz? Neyi sadece yapabiliriz? Yapalım. Bitmiş olsun. Sonra yolda bir daha yaparız. Yani siz şey gördünüz mü? Version upgrade geçirmeyen bir app. Ha? Kimisi koyuyor, öğleden sonra geliyor tekrar upgrade yani. Çünkü öyle. Yetiştirememiş. Gazlıyor abi, hemen başlasın. Bütün milletin şeyi bu. Herkes yarışıyor. Neyle yarışıyor? Attention'la. Zamanla. Biz burada konuşurken İsrail'de upload etmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çinli geçirmiş olabilir markta. Zaman kaybediyor. Sanki markta var. Ona da bak.